Hukuk Başlangıcı Profesör Doktor Turhan Esener, 2. Kaset, 2. Yüz. Yolsuz tescil sebebiyle aynı hakkı ihlal edilen kimse, bu tescilin terkinini, silinmesini isteyebilir. MK 931-933. Hukuki güvencenin sağlanması için 3 şart vardır. Dipnot, Mozo Şaba, sayfa 28-29, numara 10. Birincisi, hukuk kurallarının açık ve kesin olmasıdır. Hukuk kuralları açık ve kesin olmaz, müphem ve çok anlamlı olursa, bunların anlamı tartışmaya müsait olacağından kişiler hareketlerinde belirsizliğe düşerler. Bunun için hukuk kuralları oluşturulurken bunların açık ve kesin bir şekilde yazılmasına dikkat etmek gerekir. İkincisi, hukuk kurallarının geçmişe etkili olmamasıdır. Eski kanun döneminde usulüne uygun ve kesin olarak kazanılmış olan haklara kazanılmış hak denir. Kazanılmış haklar yeni tarihli kanun ile bozulamaz ve değiştirilemez. Aksi halde işlemlerde hukuki güvence kalmaz. Diğer taraftan ceza hukukunda da yeni tarihli kanun yürürlüğe girmesinden önce yapılmış olan ve suç sayılmayan hareketleri suç sayarak cezalandırır veya akdedilmiş olan geçerli sözleşmeleri geçersiz kılarsa toplumda hukuka karşı aranılan güvence kalmaz. Kişisel hürriyetlerin güvence altında tutulması için yeni tarihli ceza kanununun geçmişe etkili olmaması ceza hukukunun başlıca ilkelerinden birisidir. Anayasamızın 15 Taksim 2. maddesine göre de suç ve cezalar geçmişe yürütülemez. Üçüncüsü, hakim veya idari konularda karar vermeye yetkili yönetici keyfi karar veremez. Bir hukuk devletinde kararlar ancak yürürlükte bulunan hukuk kurallarına uygun olarak verilir. 2. Hukuk devleti kavramı. A. Polis devleti. Yönetenlerin hukuka bağlı olmayarak idare ettikleri devlete polis devleti adı verilir. Bu deyim devlet düzeni içerisinde iktidar gücünü ifade eder. Kral veya hükümdar mutlak ve denetime tabi olmayan çok geniş yetkilere sahiptirler. Bu yetkileri temsil ettikleri devlet adına kullandıkları için hiçbir sorumluluk altına girmezler. Polis devletinde idare edenler bu gücü kullanırken tamamen keyfi hareket ettikleri için hukuk kurallarına ve yargı denetimine tabi değildirler. B. Hukuk devleti. Polis devleti kavramı karşısında hukuk devleti, reşatat anlayışı bulunur. Fransız ihtilalinden sonra polis devleti anlayışı zamanla yerini hukuk devleti anlayışına bırakmış ve idarenin hukuka bağlı olması ilkesini kabul etmiştir. Avrupa ülkelerinde buna hukuk devleti ismi verilirken, Anglo-Sakson sisteminde hukukun üstünlüğü, priority of law terimi benimsenmiştir. Dipnot, Kabalıoğlu H., Türkiye'nin İdari Teşkilatı 1983, sayfa 13-14, Gözü Büyük Ş., Yönetim Hukuku, sayfa 18, Soysal Anayasaya Giriş 1949, sayfa 214. Kelsen, hukuk kurallarına uygun olarak idare edilmeyen bir devletin düşünülemeyeceğini ifade etmiştir. Ona göre, demokratik hukuk kurallarına uygun biçimde yönetilen ve hukuki güvenceyi sağlayan devlet şeklini vurgulamak için hukuk devleti terimi kullanılmıştır. Dipnot, Kelsen, Knight, sayfa 313. Hukuk devleti kavramı kısaca şöyle tanımlanabilir. Hukuk devleti, anayasal bir düzen üzerine kurulmuş temel hak ve hürriyetlere, insan haklarına saygılı, kanun önünde herkesin eşit sayıldığı, yargının bağımsız olduğu, yargıya hem devleti idare edenler ve hem de idare edilenler tarafından saygı duyulduğu, çağdaş bir yaptırım uygulandığı ve kanunların geriye yürütülmediği bir devlet düzenidir. Anayasamızın 2. maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Anayasa Mahkemesi de bir kararında hukuk devletini insan haklarına saygılı ve hakları koruyucu adil bir hukuk düzeni kuran ve bunu devam ettirmek de kendisini yükümlü gören, bütün eylem ve işlemleri yargı denetimine bağlı olan devlettir şeklinde tanımlamıştır. Dipnot, Anayasa Mahkemesi E.63-124, K 63 243 Anayasa Mahkemesi Kararları Dergisi 1964 sayfa 348. Devlet, anayasal düzen içinde kurulduğundan devletin tüm işleri ve eylemleri hukuka uygun olmak zorundadır. Kanunlar anayasaya ve tüzükler de kanuna aykırı olamaz. Hukuk devletinin özelliği bir taraftan idare edenlerin, diğer taraftan idare edilenlerin hukuk kurallarına bağlı ve uygun hareket etmek zorunda olmalarıdır. Bir hukuk devletinde idare edenler hukuka aykırı olarak kendi düşünce ve hislerine göre uygun buldukları davranışlarda bulunamazlar. Hukuk devleti adaleti gerçekleştiren devlettir. O halde hukuk devletine adalet devleti de denilebilir. Hukuk devletinin ilkelerinden birisi de idare edenlerin işlem ve eylemlerinin yargı organının denetimine bağlı olmasıdır. Hukuk devleti kişilere kanun önünde eşitlik sağlayan devlettir. Eşitlikten amaç özgürlük ve güvence eşitliğidir. Kanun önünde eşitlik ilkesi ve insan haklarında eşitliğin sağlanamaması halinde hukuk devletinden söz edilemez. Hukuk devletinde yargı organları bağımsızdır, hangi yoldan gelirse gelsin hiçbir dış etki altında kalmadan kanun ve adalete göre karar verirler. 3. Hukuk devletinin özellikleri. A. Devlet bir anayasa düzeni üzerine kurulur ve anayasada öngörülmüş olan kurallara göre idare edilir. Kanunlar anayasaya aykırı olamaz. Yasama, yürütme ve icra kuvveti birbirinden bağımsızdır. B. Devlet işlemlerinin hukuka bağlılığının mekanizması, yürütmenin hukuka bağlı olmasıdır. Hukukun üstünlüğü. Devletin yöneticileri görevlerini başta anayasa olmak üzere kanunlara bağlı olarak yerine getirirler. C. İnsan hakları yani temel hak ve hürriyetler ancak anayasada öngörülen sebeplerle ve kamu yararı düşüncesiyle sınırlanabilir. D. Yönetilenleri devlete karşı koruyan koruyucu haklar insan hakları teminat altına alınmıştır ve politik sistem demokratik esaslara uygundur. E. Hukukun üstünlüğü ilkesinin yaptırımı başta anayasa olmak üzere yürürlükteki kanunlardır, kanun hakimiyeti. F. Kanun karşısında herkes eşittir. G. Yargı bağımsızdır. Yargı organlarına dışarıdan bir etkinin yapılması söz konusu olamaz. Yaptırım, bağımsız yargı organları tarafından yerine getirilir. H. Hakimler ve yöneticiler anayasa ve kanunlara uygun olarak karar verirken, kanunun öngördüğü hallerde kendi vicdan ve kanaatlerine göre takdir haklarını kullanarak karar verirler. I. Yaptırım, çağdaş bir biçimde düzenlenir. J. Kanunlar geçmişe etkili olamaz. K. Hukuk devleti vatandaşları bilgi ile donatılmış biçimde yetiştiren, ilme saygılı bir devlet şeklidir. 6. Kanun önünde eşitliğin sağlanması. İnsanların doğuştan mevcut temel hakları, yaşama hakkı, hürriyeti, haysiyeti, şeref ve itibarı, ismi gibi kişilik hakları vardır. Bu haklar dolayısıyla herhangi bir nitelik ve ölçüye dayanılarak hukukun uygulanması açısından insanlar arasında bir ayrım yapılamaz. Buna kanun önünde eşitlik ilkesi denir. Bu ilkeyi ihlal eden hareketlere karşı insanlar eşit bir biçimde korunmadan yararlanırlar. Bu ilke 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinden başlayarak İnsan hakları ile ilgili bütün belgelerde yer almıştır. Kenar başlığı kanun önünde eşitlik olan anayasamızın 10. maddesine göre de herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idari makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar. Demokrasinin vazgeçilmez ilkelerinden birini teşkil eden kanun önünde eşitlik ilkesine devlet organları ve idari makamlar da saygı göstermelidirler. Bunlar bütün işlemlerinde insanlar arasında ayrım yapmadan devlet faaliyetini yürütmek zorundadırlar. Daha önce de belirtildiği gibi kanun önünde eşitlik ilkesi insanlar arasında yapılabilecek ayrımlara karşı bir güvence oluşturur. Eşitlik ilkesi özel hukuk alanında da kabul edilen hakim görüştür. Bir borç ilişkisinde taraflar arasında kanunlarımız ilke olarak bir ayrım yapmamıştır. Ekonomik ve sosyal durumlarına bakılmaksızın akdin tarafları kanun önünde eşit sayılmış ve eşit olarak korunmaya tabi tutulmuşlardır. Bununla birlikte kanunlarda eşitlik ilkesine cinsiyet ve yaş gibi sebeplerle bazı istisnai hükümlerin yer aldığı görülmektedir. Medeni hukukumuzda da özellikle aile hukukunda kadın ve erkek arasında eşitsizlik yaratan hükümler değiştirilmiş veya değiştirilmektedir. İş hukukunda eşit işe eşit ücret ilkesi gereğince kadın ve erkek işçiler arasında ücret farklılığı yapılamaz. Bölüm 2. Hukuk ilmi ve düşünce akımları. 1. Hukuk ilmi. 1. Hukukun ilim ve sanat niteliği üzerindeki görüşler. Genel bir tanıma göre ilim, insanın üstünde yaşadığı evrende ve tabiatta meydana gelen değişiklikleri açıklayan değişmez normların, insanlar tarafından metodik ve sistematik bir şekilde incelenerek meydana getirilen geçerli bilgiler sistemidir. Tabi ilimlerin özelliği nedensel, illicogical, niteliği haiz olmasıdır. Tabiatta oluşan her olay bir önce meydana gelen olay ile sebep ve sonuç ilişkisi içinde incelenir. Tabi olaylar arasında devamlı ve değişmez bir sebep ve sonuç bağımlılığı vardır. Çünkü tabiatta rastlantıya bağlı bir olay yoktur. Bir önceki olay bir sonraki olayın hem sebebi ve hem de değişmez sonucudur. Sanat ise arzuladığı ve yararlı bulduğu bir sonuca erişmek amacıyla insan tarafından kullanılan teknik usullerdir. Tartışılan konu, hukukun tabi ilimler gibi pozitif bir ilim karakterine haiz olup olmadığıdır. Tanınmış Fransız hukukçusu Jenny, dipnot, Jenny Science et Technique, E. Draw Positif, sayfa 96, V. de Mozochaba, sayfa 44, numara 10, Dabin, Théorie Générale du Droit, No. 102, sayfa 19. Hukuk disiplininin bir sanat mı yoksa bir ilim mi olduğu sorusuna cevap verebilmek için bir ayrım yaparak hukukun gerçek kaynağı olan verilerin doğum, incelenmesinden mi yoksa ideale arzulanan adalete erişmek amacıyla insanların yaptığı çalışma sonucunda mı construit, meydana getirildiğini tespit etmek gerektiği noktası üzerinde durmuştur. 1. Hukukun sanat olduğu görüşü. Roma hukukundan bu yana hukukun adalet ve hakkaniyet sanatı olduğu ileri sürülmüştür. İdeal hukuk taraftarlarına göre hukuk, Roma hukukunda da ileri düşünülmüş olduğu gibi bir adalet ve hakkaniyet sanatıdır. Çünkü hukuk, temelini oluşturan adalet idealine erişebilmek için insanların yaptığı çalışmaların bir sonucudur. Özellikle birçok çözüm yollarının mevcut olduğu bir sorunu çözümlemek amacıyla ülkenin politik ortamına, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarına, adalet ve hakkaniyete en uygun hukuk kuralının seçimini yaparak bulmak bir ölçü değil, belki bir eser meydana getirmektir, construit. Bu çözüm yolları toplumun arzusuna, yer ve zamana göre değişiklik gösterdiğinden hukuk bir ilim olarak nitelendirilemez. 2. Hukukun ilim olduğu görüşü. Hukukun yer ve zamana göre değişiklik göstermesi nedeniyle ilmi karakterinin tartışmalara açık olduğunu gözleyen pozitivizmin savunucularından Kelsen, saf hukuk teorisi Rön, Rechler, Pur, Theory of Law adıyla anılan teorisini aynı ismi taşıyan eserinde açıklamıştır. Dipnot, Kelsen, Rön, Rechler, 1934, ikinci baskısı 1960, İngilizce tercümesi Max Knight, Pure Theory of Law, 1967, Aral, Kelsen'in saf hukuk teorisinin metodu ve değeri, 1976, Taşkent S, sayfa 252. Bu teoriyle Kelsen'in amacı pozitif hukukun genel teorisini yapmak ve hukuku değişken nitelik taşıyan ideal hukuktan arındırarak hukukun temelini açıklamaktır. Bunun için hukuku saflığından uzaklaştıran ve metodolojisi bakımından da ayrılık gösteren hukuk politikasının ideolojisinden kurtarmak gerekir. Bu amaçla hukuku kendisine yabancı olan hukuk politikası, felsefe, sosyoloji, psikoloji gibi kendine yabancı bütün unsurlardan ayıklamak gerekir. Hukukun temeli pozitif hukukun dışında aranmamalıdır. Böylece kanuni pozitivizm, hukuk ilminin kendisini sınırlamasıdır. Kelsen, insanların karşılıklı davranışlarını kendine konu edindiği için tabii ilimlerden nitelik yönünden ayrılmayacağını açıklamıştır. Dipnot, Kelsen Çağıl, sayfa 43. Pozitivistler de saf hukuk teorisine göre yabancı unsurlardan arındırılmış olan hukuki olgular arasındaki sebep ve sonuç ilişkisini tespit ederek hukukun da tabii ilimlere benzer şekilde bir ilim olduğunu ileri sürmüşlerdir. Başka bir deyişle pozitivistlere göre hukuk sadece verileri incelediği yani sadece mevcut vakalardan verilerden kaynaklandığı için bir ilimdir. Hukuk disiplininin toplumun ihtiyaç hissettiği kuralları da araştırarak bulmaya çalışması, sadece geçmişte var olan veya halen muhtelif ülkelerde mevcut toplumsal olgulardan hareket ettiği için onun ilmi niteliğini bozmaz. Hukuk kurallarının içeriğinin her ülkede ayrı ayrı olabilmesi, hukukun ilmi niteliğinin bozmamasını gerektirir. Gerçekten toplumdan sosyal problemler tıp ilmindeki hastalıklar gibi değişmez, her zaman var olan sorunlardır. Gerçekten hukukun sözleşme, mülkiyet, suç ve kusur gibi değişmeyen bir özü ve temel verileri vardır. Örneğin, çok eskiden beri karı koca ve çocuklardan oluşan bir aile vardır. Bu ailenin içindeki hak ve uyumsuzluktan oluşan değişmez sorunlar her zaman var olmuştur. Tıp iliminde nasıl hastalıklara karşı verilen ilaçlar zamana göre değişebiliyorsa, sosyal hayatta da mevcut sosyal ve hukuki problemleri çözümleyen hukuk kurallarının da yer ve zamana göre değişiklik göstermesi hukukun ilim niteliğini değiştirmez. Gerçekten hukuk kuralları değişse bile hukuk iliminin incelediği problemlerin büyük bir kısmı değişmeyerek aynı kalmaktadır. 3. Hukukun hem sanat ve hem de ilim olduğu görüşü. Pozitivistler hukukun bir ilim olduğunu ileri sürmüşler ve bunun sanat yönü üzerinde durmamışlardır. Bu nedenle üçüncü görüş olarak hukukun hem ilim ve hem de sanat olduğu ileri sürülmüştür. Hukuk her şeyden önce verileri don, inceler. Başka bir deyişle hukuk belirli bir dönemde ve belirli bir ülkede mevcut olan hukuki olgular arasındaki sebep ve sonuç ilişkilerini inceler. Bu hukukun ilmi yönüdür. Bunun yanında hukukun ikinci yönü daha vardır. Bu yönüyle hukuku sadece yürürlükte bulunan mevcut kuralları değil, bunların yanında ideal hukuka, adalete yaklaşan toplumun ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarına en uygun kuralları da arayıp bulmaya çalışır. Hukuk sanat yönü ile adalete yaklaşır. Profesör Jenny'nin ifadesiyle, dipnot, Jenny sayfa 98, construit yani hukukçunun çalışması sonucu elde edilen kıymet hükümlerinin bulunması bir insan eseridir. Halbuki ilmin hareket noktası ideale erişmek için yol gösterici verilerden değil, aralarında sebep ve sonuç ilişkisi bulunan kesin verilerden hareket etmesidir. Hukuk disiplini değişmeyen olgulardan hareket ettiği zaman bir ilimdir. Adalete uygun kuralları bulmaya çalışıyorsa construit sanattır. Hukukun diğer ilimler arasında bir ayrıcalık yaratan hem sanat hem de ilim olan çift yönlü özelliği hukukun ilmi niteliğini bozmamaktadır. Hukuk bir ilim olduğuna göre her şeyden önce pozitif hukuku belirli bir ülkede yürürlükte olan hukuk kurallarını incelemek zorundadır. Bu bakımdan hukuk, toplumsal hayatı inceleyen hukuk sosyolojisi ile hukuk kuralları üzerinde kıymet hükmü veren hukuk tarihi ve hukuk felsefesi ile belirli bir toplumun politik, örf ve adetleri ile ilgili olarak da hukuk politikasından yararlanır. Denebilir ki hukuk, zenginliğin dolaşımı, üretim ve tüketim para politikası gibi konular üzerinde ekonomi ilmi ile de bir ilişki kurmak zorundadır. 2. Dogmatik hukuk ilmi. Dogma, kesin yargı anlamına gelir. Dogmatizm ise akıl yolu ile bulunan gerçeklerdir. Hukuk dogmatizmi, hukuk kurallarının içeriğinin gerçekliğini ve doğruluğunu tartışmadan ve düşünmeden kabul ederek bu kuralların uygulanabilir olması anlamını taşır. Burada öncelikle dogmatik hukuk ile hukuk dogmatiği kavramlarını birbirinden ayırt etmek gerekir. Dipnot, Özbilgen, sayfa 359-360. Yürürlükte bulunan kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmeliklerde yer alan kuralların tümü dogmatik hukuku meydana getirir. Hukuk dogmatiği ise bu konularda uğraşan bir hukuk disiplinidir. Belirli bir hukuk düzeninde ve belirli bir dönemde yürürlüğe girmiş bulunan pozitif hukuk kurallarının muhtevasını, metnini, yani dogmatik hukuku bilimsel açıdan sistematik bir şekilde inceleyen hukuk ilmine dogmatik hukuk ilmi veya hukuk dogmatiği denir. Dogmatik hukuk ilmi, yürürlükte ve geçerli olan hukuk kuralları metinlerinin içeriğini ve anlamını açıklamak, varsa boşluklarını doldurmak, varsa tezatlarını gidermek suretiyle onların uygulanabilir bir duruma getirilmesini sağlar. Çünkü hukuk kuralları uygulanmak için vardır. Dogmatik hukuk ilminin görevi yürürlükteki muhtelif hukuk kurallarının içeriğinden yararlanarak hukukun genel ilke ve teorisini ortaya koymak ve bir hukuk sistemi kurmaktır. Dogmatik hukuk ilmi sadece bir devletin pozitif hukukuyla değil, aynı zamanda hukuk tarihi, mukayeseli hukuk, hukuk sosyolojisi, hukuk felsefesi gibi pozitif hukuka yardımcı hukuk dallarındaki metinlerin de içeriğini inceleyerek hukukun genel teorisini ve temel ilkelerini ortaya çıkartmak amacını güder. Pozitif hukuk ilmine yardımcı dallar. 1. Hukuk tarihi. Hukuk tarihi eski hukuki müesseseleri, hukuk düzenini ve hukuk kurallarının niteliğini ve geçirdiği aşamaları, tarihi hukuk kültürünü inceleyen pozitif hukuka yardımcı bir hukuk dalıdır. Yürürlükte olan hukuk kurallarının en iyi şekilde anlaşılması, yorumlanması ve gelişimini izlemek için o kuralın geçmişteki aşamaları, çelişkileri ve boşlukları hukuk tarihi tarafından ilmi bir şekilde incelenir. Bilindiği gibi hukuk tarihi Almanya'da Savini'nin tarihçi hukuk okulu ile gelişmiş ve her hukuk sisteminin tarihi bir gelişmeye dayandığı fikri ortaya atılmıştır. Hukuk tarihinin amacı eski hukuk sistemlerindeki kuralları araştırmak, ortaya çıkacak yeni ihtiyaçlara en iyi cevap verecek kuralların bulunmasına katkıda bulunmaktır. Hukuk tarihinin bir diğer görevi de eski hukukun nasıl bir güç kullanarak yürürlük kazandığını ve uygulandığını göstermesidir.